Ayrım 43, sayfa 518. İnfazcı Lars Kepler. 115. bölüm, son perde. Yuna Linna, Axel Reese, Nikko Kapanen ve gri saçlı koruma kurtarma helikopteriyle Helsinki Üniversitesi Merkez Hastanesi'ne götürüldüler. Axel hastanede Rafael yerde duran silahı eline aldığında niçin yerinden kımıldamadığını sordu Yuna'ya. ''Sana kaç diye bağırdım, duymadın mı?'' Yuna gözlerinin içine bakarak hücum bottaki keskin nişancıları gördüğünü, Rafael tetiğe basmadan önce ateş edeceklerini sandığını söyledi. ''Ama ateş etmediler.'' dedi Axel. ''İnsan her zaman haklı olamaz.'' dedi Yuna gülümseyerek. Yuna ile Axel hastaneden ayrılmadan önce elveda demek için odasına girdiklerinde Nico uyanıktı. Kendini meçhul asker romanındaki Van Hala gibi hissettiğini söyleyerek şaka yaptı. ''Yaşasın İsveç'' dedi. ''Ama küçük cesur Finlandiya'da hiç fena sayılmazdı.'' Nico'nun yaraları çok ağırdı ama artık hayati bir tehlikesi yoktu. Birkaç gün içinde bir dizi ameliyat geçirecek ve 2 hafta geçmeden tekerlekli sandalyeyle ailesinin yanına dönebilecekti. 1 seneye kadar da kız kardeşiyle yeniden hokey oynayabilecekti. Rafael Guidi'nin koruması tutuklanıp Van'da cezaevine gönderildi. Yuna ile Axel İsveç'e döndü. Büyük konteyner gemisi MS Iselus Göteborg limanını terk edemedi. Cephaneler gemiden alınıp gümrüğün depolarına konuldu. Jens Svenheim hukuki bir süreç başlattı ama Rafael Guidi'nin isimsiz korumasının dışında diğer şüpheliler ölmüştü. Pontus Salma'nın dışında Silencia Defense'den başka birinin suça iştirak ettiği kanıtlanamadı. Genel müdürü Karl Pankroner'ın dışında da ISP'den suça karışan yoktu. Jürgen Grünlich rüşvet ve silah yasasını çiğnemeye teşebbüs suçlamasıyla sorgulandı ama hakkında dava açılmadı. Özet olarak iyi niyetle hareket eden İhracat Kontrol Kurumu ve ihracatla ilgili İsveçli politikacıların aldatıldığı sonucuna varıldı. Geminin sahibi cephaneli Mobasa Limanı'ndan Güney Sudan'a aktarılacağını bilmiyordu. Kenya'daki taşıma şirketi Transcontinent tırlarla Sudan'a taşıyacağı malın cephane olduğundan habersizdi. Herkes iyi niyetle davranmıştı. Axel Reesen. Axel Reesen taksiden indiğinde boğazındaki dikişlerin gerildiğini hissetti. Brage Wegen'den yukarı son birkaç metreyi yürüdü. Kızgın güneş ışığının altında asfalt neredeyse beyaza çalıyordu. Elini bahçe kapısının koluna uzatırken evin dış kapısı açıldı. Robert dışarı çıktı, pencerede durup beklemişti. ''Neler oldu sana?'' dedi başını iki yana sallayarak. ''Yuna Linna ile konuştum, bir şeyler anlattı ama inanılır gibi de...'' ''Abinin nasıl bir çetin ceviz olduğunu biliyorsundur.'' diye güldü Axel. Birbirlerini sıkıca kucakladılar, sonra birlikte bahçeye girdiler. ''Masayı bahçeye kurduk.'' dedi Robert. ''Kalbin ne durumda, hala durmadı mı?'' dedi Axel. ''Önümüzdeki hafta ameliyat için gün almıştım.'' ''Bak bunu bilmiyordum.'' diye fısıldadı Axel. ''Kalp pili takacaklar, sanırım sana bundan bahsetmedim.'' ''Ameliyat ha? Neyse, ertelendi zaten.'' Kardeşine bakan Axel sanki ruhunun karardığını hissetti. Ameliyat işini Rafael'in organize ettiğini anladı. Kardeşi ameliyat masasından asla kalkamayacak, ciğerini Axel'a bağışlamış olacaktı. Axel'ın bir süre holde durup kendini toparlaması gerekti. Yüzüne ateş bastı, boğazına bir ağıt düğümlendi. ''Gelmiyor musun?'' dedi Robert. Axel derin bir nefes alıp kardeşinin peşine takıldı. Evin içinden arka bahçeye geçtiler. Büyük ağacın gölgesine bir masa kurulmuştu. Axel Annette doğru giderken Robert kolundan tutarak durdurdu. ''Çocukken ne çok eğlenirdik.'' dedi. ''Niçin birbirimizle konuşamaz olduk, bize ne oldu?'' Axel şaşırarak baktı kardeşinin yüzüne. Gözlerinin kenarındaki kırışıklıklara, başının kenarlarında kalmış dağınık saçlarına baktı. ''Bazen hayatta bir takım şeyler ol...'' ''Bir dakika, telefonda anlatmak istemedim.'' diye sözünü kesti Robert. ''Neyi?'' ''Beverly Greta'nın intiharından kendini sorumlu tuttuğunu söyledi.'' ''Ama ben...'' Bu konuyu konuşmak istemiyorum dedi Axel aceleyle. Konuşmalıyız dedi Robert. Ben yarışma sırasında oradaydım, her şeyi duydum. Greta'nın babasıyla konuşmalarını dinledim. Durmadan ağlıyordu. Yanlış çalmıştı ve babası inanılmaz öfkeliydi. Axel silkinerek kolunu kardeşin elinden kurtardı. Bütün bunları biliyorum. Bırak da bitireyim dedi Robert. İyi, bitir bakalım. Axel, eğer bana Greta'nın intiharından kendini sorumlu tuttuğunu söylemiş olsaydın, eğer böyle düşündüğünü bilseydim, babasını duydum. Onun suçuydu. Yalnızca onun suçu. Korkunç bir kavga ettiler. Adam çok ağır laflar etti. Kızının kendini utandırdığını, artık ona kızım diyemeyeceğini, hemen evden ve okuldan ayrılıp Mora'ya Esrarkeş annesinin yanına taşınmasını söyledi. Bunları dedi mi gerçekten? Greta'nın sesi kulaklarımdan gitmiyor diye öfkeyle devam etti Robert. Korku dolu bir sesle herkesin yanlış çalabileceğini, nasıl izah etmeye çalıştığını hiç unutamadım. Elinden geleni yapmıştı, telaşa gerek yoktu. Başka yarışmalar da olacaktı. Ama ben hep... Axel etrafına bakındı, ne yapacağını bilemedi. Sanki bütün gücü çekilmişti. Yavaşça mermer döşeli yere oturdu ve iki elini yüzüne kapadı. Ağladı Greta. Eğer okula devam etmezse, eğer müzikten koparsa intihar edeceğini söyledi. Ne diyeceğimi bilemiyorum diye fısıldadı Axel. Beverly'ye teşekkür et dedi Robert. Beverly Anderson. Beverly, Stockholm merkez istasyonunda tren beklerken yağmur çiselemeye başladı. Tren gri sislerin kapladığı kırlardan güneye inecekti. Ancak Hesle Holm'a geldiğinde güneş açtı. Lund'da tren değiştirip Landskrona'ya, oradan da otobüsle Svalöv'e gitti. Eve gelmeyeli çok zaman geçmişti. Doktor Saxeus'un dediklerini hatırladı. Her şey düzelecekti. Babanla konuştum demişti doktor. Dört gözle eve dönmeni bekliyor. Beverly tozlu meydandan geçerken 2 yıl önce bu meydanın ortasında uzanıp kustuğunu hatırladı. Birkaç oğlan çocuğu ev yapımı içki içirmiş, utanacağı türden fotoğraflarını çekip sonra da meydana bırakmışlardı. Bu olaydan sonra babası eve dönmesine müsaade etmemişti. Meydanı geçip yürümeye devam etti. 3 kilometre ötedeki çiftliğe giden yola girdiğinde midesine sert bir düğüm oturdu. Arabalar bu yoldan alırlardı onu. O arabalara niçin binmek istediğini hatırlayamadı. Adamların gözlerinde bir şey gördüğünü düşünüyordu herhalde. Işık gibi bir şey. Ağır çantasını bir elinden diğerine aldı. Uzaktan tozları savurarak bir araba geliyordu. Bu araba tanıdık değil miydi? Beverly gülümseyerek el salladı. Babam geliyor, babam geliyor. Penelope Fernandez. Roslax Kula Kilisesi ahşaptan yapılma kırmızı boyalı küçük bir kiliseydi. Güzel büyük bir çan kulesi vardı. Österåker kasabasının biraz dışında Vira Demir Fabrikası'nın yakınında sakin bir yere inşa edilmişti. Gökyüzü açık mavi ve hava güzeldi. Hafif bir rüzgar yabani çiçeklerin kokularını toplayıp huzur dolu mezarlığın üzerine serpiyordu. Björn Armskog'u dün Nora mezarlığına gömmüştüler. Şimdi siyah kostümler giyinmiş 4 adam Viola Maria Liselot Fernandez'i son yolculuğuna taşıyordu. El Salvador'dan gelen 2 kuzeni ve 2 dayısı, ablası Penelope Fernandez, annesi Claudia ve bir papaz tabutun peşinden gidiyorlardı. Yeni kazılmış bir mezarın başında durdular. Kuzen çocuklarından biri, 9 yaşlarında bir kız çocuğu, sorgulayan gözlerle babasına bakıyordu. Babası hafifçe başını sallıyor, kız çocuğu bir kamış flüt çıkarıp 97. ilahiyi çalmaya başlıyor, tabut yavaşça mezara indiriliyordu. Penelope annesinin elini tutuyor, papaz vahiy kitabından bir pasaj okuyordu. Tanrı bütün gözyaşlarını kurulayacak ve artık ölüm olmayacak. Claudia Penelope'ye bakıyor, yakasını düzeltiyor, sanki küçük bir çocukmuş gibi yanağını okşuyordu. Arabalara doğru giderlerken siyah çantasının içinde Penelope'nin telefonu çaldı. Yuna Linna arıyordu. Penelope annesinin elini usulca bırakıp telefonu cevaplamak için büyük ağaçlardan birinin gölgesine gitti. Merhaba Penelope dedi Yuna o karakteristik sesiyle, melodik ama ciddi. Merhaba. Belki Rafael Guidi'nin öldüğünü bilmek istersin diye düşündüm. Peki Darfur'a gönderilecek cephane? Gemiyi limanda durdurduk. Güzel. Penelope'nin bakışları akrabalarına kaydı, arkadaşlarına baktı. Annesi bıraktığı yerde bekliyordu. Gözü hep kızının üzerinde. Teşekkürler dedi Penelope. Endişeli bir yüzle bekleyen annesinin yanına döndü, elini tuttu. Birlikte kendilerini bekleyenlerin yanına gittiler. Penelope durup geriye döndü. Sanki hemen arkasından kız kardeşinin adını seslendiğini duydu. Sırtı ürperdi. Yeşil çayırların üzerinden yavaşça bir gölge geçti. Flüt çalan küçük kız çocuğu mezar taşlarının arasında durmuş ona bakıyordu. Saç bağını düşürmüştü. Hafif yaz esintisiyle saçları dağılıyordu. Saga Bauer ve Anya Larsson. O yaz günleri sanki hiç bitmeyecek gibiydi. Gece şafağa kadar sedef gibi parlıyordu. RPK, Drottningholm Sarayı'nın barok bahçesinde bir personel eğlencesi düzenlemişti. Yuna Linna büyük bir ağacın altına kurulan uzun bir masada meslektaşlarıyla birlikte oturuyordu. Falun kırmızısı dans pistinin önünde beyaz giysili müzisyenler İsveç halk şarkısı Horgarlöten'i çalıyorlardı. Peter Neslund, Iraklı Fatima Zanyani de Slenga Polska dansını ediyordu. Ağzı kulaklarına vararak kadına bir şey söyledi. Her ne dediyse Fatima çok memnun olmuşa benziyordu. Şeytan keman çaldığında neler olduğunu anlatıyordu şarkı. O kadar güzel çalıyordu ki gençler dansı bırakamıyordu. En sonunda dans etmekten bitkin düşüp ağlıyorlardı. Ayakkabıları aşınıyor, ayakları aşınıyor ve nihayet şeytanın müziğiyle yalnızca başları oynuyordu. Anya bir kamp sandalyesinde oturuyordu. Üzerinde mavi çiçekli bir elbise vardı. Somurtarak dans eden çifti izliyordu. Yuna'nın masadan kalktığını görünce yüzü kızararak ışıdı. ''Mutlu yazlar Anya'' dedi Yuna. Saga Bauer ağaçların arasında dans ederek dolaşıyordu. Magdalena Ronander'in ikizleriyle birlikte sabun kabarcıklarının peşinden gidiyordu. Rengarenk bir bantla bağladığı dalgalı sarı saçları güneşte altın gibi parlıyordu. Orta yaşlı iki kadın durmuşlar, hayranlıkla ona bakıyorlardı. ''Bayanlar baylar'' dedi şarkıcı, alkışlar dindikten sonra ''özel bir istek aldık.'' Kendi kendine gülen Carlos Eliasson göz ucuyla sahnenin gerisinde duran birine baktı. ''Benim köklerim Uğulu'ya uzanır'' diye devam etti şarkıcı gülümseyerek. ''Ve şimdi size özel bir Finlandiya şarkısı söyleyeceğim. Bir tango, Satumaa.'' Başına çiçekten bir taç takmış olan Magdalena Ronander, Yuna'nın yanına yaklaşıp göz göze gelmeye çalıştı. Anya gözlerini ayakkabılarına dikti. Müzik grubu tangoyu çalmaya başladı. Yuna Anya'ya döndü, hafifçe diz kırdı. ''Bu dansı bana lütfeder misin?'' dedi alçak sesle. Anya'nın alnı, yanakları, boynu kıpkırmızı oldu. Yuna'nın gözlerine bakarak başını salladı. ''Evet'' dedi Anya, ''evet, ederim.'' Yuna'nın koluna girdi. Magdalena'ya gurur dolu bir bakış fırlattı ve başı yukarıda Yuna'yla birlikte dans pistine çıktı. Anya bütün dikkatini dansa verdi. Alnında minik bir çizgi belirdi. Çok geçmeden yuvarlak yüzü rahatladı ve neşesi yerine geldi. Bol spreydi saçlarını özenle şekillendirip ensesinde toplamıştı. Kendini Yuna'nın ellerine bırakarak dans etti. Duygusal şarkı biterken Anya'nın birden omzunu ısırdığını hissetti Yuna, fazla acıtmamıştı. Bir kez daha ısırdı. Bu defa daha sert ve artık sormak zorunda kaldı Yuna, ''Ne yapıyorsun?'' Berrak gözleri kahkaha yüklüydü Anya'nın. ''Bilmiyorum'' dedi dürüstçe. ''Yalnızca ne olacak diye merak ettim. İnsan denemeden bilemez ki.'' Müzik sustu. Yuna rahatlayarak dans için teşekkür etti Anya'ya. Masaya dönerlerken Carlos onlara doğru gelerek Anya'yı dansa davet etti. Yuna bir süre durup dans eden, içen ve yemek yiyen meslektaşlarına baktı. Sonra arabasına doğru yürümeye başladı. Açık renk yaz kıyafetleriyle piknik örtülerinin üzerlerinde oturan yahut ağaçların arasında dolaşan insanlar vardı. Volvosunun kapısını açtı Yuna. Arabanın arka koltuğunda paketlenmiş kocaman bir çiçek buketi vardı. Arabaya oturdu ve Disa'yı aradı. Dördüncü sinyalden sonra sesli mesaj hattına bağlandı. Disa Helenius. Disa, Karla plandaki dairesinde bilgisayarın karşısında oturuyordu. Okuma gözlüklerini takmış, omzuna bir battaniye almıştı. Bir fincan soğumuş kahve ve tarçınlı kurabiyenin yanında cep telefonu duruyordu. Bilgisayar ekranındaki fotoğrafta Skanstul Kolera Kilisesi'nin kalıntıları vardı. Etrafını yabani otlar sarmıştı. Bir dosya notlarını kaydetti, gerindi, kahve fincanını alıp dudaklarına götürürken içmekten vazgeçti. Taze kahve yapmak için ayağa kalktığında masanın üzerinde duran cep telefonu çaldı. Kimin aradığına bakmadan telefonu kapayıp pencereden dışarı bakmaya başladı. İçeri akan güneş ışığında tozlar dans ediyordu. Kalp atışları hızlanarak tekrar bilgisayarın başına oturdu. Yuna Linna'yla bir daha asla konuşmamaya karar vermişti. Yuna Linna. Yuna, Tennergatan'dan aşağı ağır adımlarla inerken Stockholm'e tatil havası çökmüştü, trafik sakindi. Disa'yı aramaktan vazgeçmişti artık. Telefonu hep kapalıydı, belli ki başını dinlemek istiyordu. Mavi kulenin etrafından dolaşıp sahaf ve küçük dükkanlarla dolu Drottninggatan'dan aşağı doğru yürüdü. Yeni tarz Vattumannen kitapçısının önünden geçerken sanki kitapçı vitrinine bakarmış gibi yapan yaşlı bir kadın belli bir mesafeyi koruyarak Yuna'nın peşine takıldı. Takip edildiğini fark etmesi çok zaman almadı. Adolf Friedrich Kilisesi'nin siyah demir parmaklıklı çitlerinin önünden geçerken dönüp baktı. 10 metre geride 80 yaşlarında bir kadın vardı. Ciddi bir yüz ifadesiyle ona bakan kadının elinde kartlar vardı. "Bu sensin değil mi?" dedi kartlardan birini göstererek. "İşte bu da taç, gelin tacı." Yuna kadının yanına gidip kartı aldı. Bütün Avrupa'nın en eski oyun kartı. Killelek kartlarından biriydi. "Ne istiyorsun?" dedi sakin bir sesle. "Hiçbir şey," dedi kadın. "Ama Rosa Bergman'ın selamını getirdim." "Demek ki beni biriyle karıştırdın. Dediğin kişiyi tanımıyorum." "Neden kızın ölmüş gibi davrandığını merak ediyor." Son söz. Kopenhag'da sonbaharın ilk günleriydi. Bir grup adam 4 ayrı limuzinle gizlice Gliptoket Müzesi'ne geldiklerinde hava berrak ve soğuktu. Merdivenlerden çıkan adamlar antreden geçip yüksek cam tavanlı kış bahçesinde ilerlediler. Antik heykellerin süslediği, yerleri taş döşemeli koridordan geçerken ayak sesleri yankılanıyordu. Görkemli konser salonuna girdiler. Dinleyiciler çoktan salonu doldurmuş, Tokyo String Quartet üyeleri bir zamanlar Niccolo Paganini'nin çaldığı Stradivarius enstrümanlarıyla alçak sahnede yerlerini almışlardı. Son gelen 4 kişi salonun bir tarafındaki sütunun yanında duran bir masaya oturdular. İnce yapılı sarışın olanının adı Peter Guidi'ydi. 10'lu yaşlarını bitirmemiş bir oğlan çocuğuna benziyordu. Ama yanındakilerin yüz ifadesi başka bir şey diyordu. Bir süre sonra o çocuğun elini öperek babalığını kabul edeceklerdi. Birbirlerine bakarak hazır olduklarını işaret eden müzisyenler Schubert'in 14. Yaylı Sazlar Dörtlüsünü çalmaya başladı. Büyük bir coşkuyla giriş yapıldı, dizginlenen duygular, kontrol edilen güç. Bir keman acılı, güzel bir karşılık verdi. Nefesini son bir kez tuttuktan sonra taşarak aktı müzik. Melodi neşeliydi ama o kırmızı enstrümanlar kaybolmuş ruhların acısını taşıyordu hala. Kitabın sonu. 29 Ağustos 2024. Sayfa 527.